Ayrım 5, sayfa 33. Koca Halil'in pamuk tarlasının içine çöküp köylüyü beklemesi. Önce Memedik gördü. Geçen yıldan kalmış ırgatların unuttuğu saman dolu bir kıl çuval sandı. Ona doğru yaklaştı. Az daha yaklaşınca ışıl ışıl yanan bir çift göz gördü. Bir irkildi, duraladı, güreye attı. Gözünün önünden bir takım acayip hayaller geçti. Önce bu iki ışıl ışıl delikli karartının ne olduğunu anlayamadı. Azıcık daha yaklaşınca bunun bir insan olduğunu gördü. İnsandı ama hiç kıpırdamıyordu. Gözlerini bile kırpmıyordu. Memidiğin içine bir korku düştü, geriye döndü. Koşarak alaçıkların yanına geldi. Köylü pamuk tarlasının kıyısına alaçıklarını kurmuş, öteberilerini alaçıklara yerleştiriyordu. Gün karardı kararacak. Soluk soluğa, gördüm dedi. İki gözüm önüme aksın ki, işte bu gözlerle gördüm. İşte orada, tarlanın ortasında kapkara bir şey, bir topak. Yalnız kapkara topakta bir çift göz, ışıl ışıl yanıyor. İşte orada, orada taş gibi duruyor. Çok korktum. Tarla kar yağmış gibi apaktı. Buradan ta Ceyhan Irmağı'nın kıyısındaki büklüğe kadar uzuyor, bir tepe gibi yığılmış büklüğün ağaçlarında bitiyordu. Köylü önce bir durakladı, düşündü. Sonra gömleksiz oğlu ayağa kalktı. Ulan dedi, gene bir hayal görmeyesin. Karartının arkasında yedi dağ gibi, yedi top ışık da var mıydı? Memidik, ışıkları göremedim dedi. Amma gözleri bir çift ışıktan. Gömleksiz oğlu ellerini beline dayadı, uzun uzun tarlanın üstünden ötelere baktı. Öteki köylüler de öyle yaptılar. Sonra Memidik'in boynundan tuttu. Düş önüme uğursuz oğlan dedi. Bu bokluklar hep senin başının altından çıkar. Taşbaş oğlu, gök tüfekli hocanın tüfeğinin ışkın vermesi, hem de çiçek açması, hem de kış yaz çiçeklen donanması, her dalında yedi renk, yedi türlü çiçek açması, hepsinin senin başının altından çıkması. Hepsi senin başının altından çıkar. Yürü ulan, yürü. Gömleksiz oğlu uzun, dimdik adımlarla tarlanın ortasına yürüdü. Bir eli de Memidik'in boynunda. Tavşan inciği gibi tutmuş çocuğu, öylesine kavramış boynunu. Memidik can acısıyla yüzünü buruşturmuş, yüz kırış kırış tanınmayacak gibi. Gömleksiz oğlu yürüyünce öteki köylüler de çoluk çocuk, genç ihtiyar işlerini bırakıp gömleksiz oğlunun ardına düştü. Muhtar Sefer, belini bir ağaca dayamış, başı önünde düşünüp duruyordu. Baktı ki köylü tümcek düşmüş tarlaya gidiyor, hemen yerinden fırladı, arkalarına düştü. Gömleksiz oğlu uzaktan karartıyı görünce biraz yavaşladı. İçine de bir korku düştü. Köylüler de bir göz kesilip gözlerini karartıya diktiler. Şimdi ağır, sakınarak yürüyorlardı. Birden gömleksiz oğlu durdu. Köylüler de durdular. İrkiliştiler. Gömleksiz oğlu kalın, Davudi sesiyle, olanca gücüyle bağırdı. ''Kimsin sen? Ayağa kalk. Sağ mısın, ölü mü? Ölü mü, sağ mı? Cin misin, peri misin? Şeytan mısın, melek mi? Kalk ayağa.'' Karartı kıpırdamadı bile. Köylülerle karartı öyle karşı karşıya durdular, kaldılar. Gömleksiz oğlu arada sırada karartıya doğru bir adım atıyor, ''Kalksana ayağa, gelsene bu yana.'' diyor. Sonra Memidik'e dönüyor, ''Ulan Memidik kardeş, sen avcılar başısın, geceler gezensin, karanlıklar yoldaşısın. Şu karartı ne biçim bir mahlukattır, gitsene yanına, gitsene kardeş.'' diye onu arkasından karartıya doğru itiyordu. Memidik bir iyice korkmuştu, içinde büyük bir çalkantı vardı. Karartının ne olacağı üstünde düşünüyor, düşünüyor, bulamıyor, ikide bir de aklına taşbaş oğlu geliyordu. Böyle ışıl ışıl yanan göz olsa olsa taşbaş efendimiz de olurdu. Gömleksizin, Memidik'in, köylülerin korkusu gittikçe artıyordu. Kafalarındaki hayaletler gittikçe çoğalıyor, taşbaştan gök tüfekli hocaya, onlardan Çukurova ejderhasına, cinlere, perilere, hortlaklara kadar gidiyordu. Karanlık çöküyordu. Karartı da usul usul büyümeye, uzamaya başladı. Gömleksiz oğlu, Memidik dedi. Ulan ne korkak adamsın, böyle mi gezdin dağlar başını? Git şu karartının yanına. Senin gibi bir avcı başı için şuncacık bir karartının yanına gitmekte iş mi? Memidik'i arkasından karartıya doğru var gücüyle itti. Memidik o hızla karartının ta 50 adım önüne kadar vardı. Karartıda şöyle bir kıpırdanma olur gibi oldu. Memidik bağırarak gerisin geri kaçtı. Gömleksiz oğlu öfkeyle onun üstüne yürüdü. Korkak, korkak it. Bu kadar canın tatlı da ne demeye avcılar başı olur da dağ taşı dolaşırsın? Dolaşır da böyle olur olmaz işleri köylüye haber verirsin değil mi? Köylüden çıt çıkmıyordu. Gömleksiz oğlu gür sesiyle karartıya doğru bir şeyler bağırıyor, çırpınıyor, karartıyı tehdit ediyor, ne yaparsa yapsın karartıdan bir karşılık alamıyordu. İkide bir de karartının üstüne yürüyor, sanki bağlıymış gibi bir adım atamıyordu. Yoruldu, sesi de kısıldı. Köylüye döndü, usulca duyulur duyulmaz. Bu Çukurova tekin değildir. Bu Çukurova'nın her sineği bir cin, her arısı bir şeytan, her yılanı bir ejderhadır. Bu Çukurova'ya hiç bulaşmamalı, hiç mi hiç? Kim bilir bu karartıda hangi mahlukatın hortlağıdır? Siz siz oldunuz da böyle ışıl ışıl yanan şavklı göz gördünüz mü? Böyle gözler ancak cinler padişahında olur dedi. Haydi yürüyün kardeşler, beklemeyin bu karartıyı. Yarın burada hiçbir şey kalmaz. Cin padişahları üstlerine gün ışığı doğurtmazlar. Işığı görür görmez erir giderler. Onlar bir tek ışıktan bile korkarlar. Cinlerin padişahları bir de karanlıkların padişahlarıdır. Haydi yürüyün alaçıklara. Alaçıklara geldiler, ateşler yandı. Ateşlerin dört yanına oturmuş insanlar başlarını önlerine eğmişlerdi. Yemekleri pişti, herkes yemeğe oturdu. Sessiz, kıpırtısız yediler. Uzaklardan traktör sesleri geliyor, Nadas'taki traktörlerin ışıkları geceyi yıldız yıldız damgalıyordu. Hepsi birden bir süre yakındaki bir traktörün patpatını dinlediler. Herkes durmadan tarlanın ortasındaki gözleri ışıl ışıl yanan karartıyı düşünüyordu. Çukurova tekin değildir. Karartı olmasa da Çukurova'ya ilk indiklerinde içlerine bir ürperti, bir yadırgama, bir korku düşer. Sonra usul usul buraya alışırlardı. Alışırlardı demek kolay, yadırgamayı, o ezik korkuyu bir türlü içlerinden söküp atamazlardı. Ne olabilirdi? Gün doğar doğmaz eriyip gidecek miydi karartı? Yoksa beni Adem miydi? Beni Adem'se neden hiç kıpırdamıyor, gözleri yalım gibi parlıyordu? Herkes kafasında tarlanın ortasındaki üstüne bir efsane kurdu, büyüttü, geliştirdi. O gece çocukların dışında kimse doğru dürüst bir uykuya varamadı. Yarı hayal, yarı düş ışıktan gözler herkesin kafasında sabaha kadar çaktı durdu. Çukurova tekin değildir. Bir uçsuz bucaksız düzlüktür. Bataklıktır, büklüktür. Akarsular ulu denizlerdir. Bulut örneği gelen sivrisinekler, Çukurova bir sonsuz aklıktır. Göğe yükselmiş, ulu devler gibi ayağa kalkmış, yürümüş, binbir renkle ulu devlercesine uçan, akan toz direkleridir. Çukurova sarı sıcaktır, toz dumandır. Otsuz ağaçsız, yan yana ör dolmuş bir belalı topraktır. Sıtmadır, hastalıktır. Sızlayan kemik, akan terdir. Otomobildir, traktör, biçer döver. Konuşmayan, sırasında yalnız bağıran, insanüstü bir yaratık, pamuktan el, ipekten, ibrişim saçtır. Hasır şapka, ak libas, kara gözdür. Tekin değil, tekin değil. Yeşil bir ejderhadır. Bulut örneği gökyüzünden hışılayarak gelir. Çukurdan dönünceye kadar Toros köylüsü rahatsızdır. Korku içindedir. İşini bitirip bir gün önce dağına, bozkırına dönmek ister. Daha geldiğinin ikinci günü dağlar özlemi, bozkır özlemi içini yakar kavurur. O gece Memidik hiç yatağa girmedi. Karartının yöresinde dolandı durdu. Çok uzağından karartıyı izledi. İçinde yenilmez bir korku. Ama merakı korkusuna baskın çıkıyordu. Sanki onu oraya bağlamışlar, bırakmıyorlardı. Bir türlü de karartıya yaklaşamıyordu. Gün ışırken köylüler pamuk toplamaya kalktılar. Efil efil seher yeli esiyor, çocukların yüzü üşüyordu. Kimse başını çevirip tarlanın ortası yönüne bakamadı. Çocuklar bile. Gün doğuyordu ki Memidik koşarak geldi. Heyecanından soluk alamıyordu. Bir insan, bir insan. Ne cin, ne peri. Bir insan. Döndü. Yeniden karartıya doğru koşmaya başladı. Köylüler de, önde çocuklar, arkadan genç kızlar, erkekler, yaşlılar karartıya doğru koşmaya başladılar. Her gelen bir irkiliyor, sonra el kavuşturup saygıyla duruyordu. Karartı küçüldükçe küçülüyor, büzülüp duruyordu. Hem de titriyordu. Gözleri gene öyle ışıl ışıl, her gelenin üstüne bir an dikiliyor, sonra ötekine geçiyordu. Çelik gibi iki pırıltı, kıpırtısız, dimdik. Böyle böyle tek mil köylüler geldiler karartının yöresine, halka oldular. Uzun bir süre, gün kızdırıncaya kadar böylece sessiz beklediler. İlk kendine gelen gömleksiz oğlu oldu. Allah Allah, Allah Allah, Halil emmi ölmemiş dedi. Ona doğru yürüdü, omzundan tuttu. Yumulmuş bir topak olmuş koca Halil'i kaldırdı. Koluna girdi, alaçıklar yönüne yürüdü. Yahu Halil emmi, sen ne biçim adamsın böyle, ödümüzü kopardın. Tek mil köylü sabaha kadar gözünü kırpmadı. Çok şükür ölmedin ya, köylüyü de çok korkuttun. Ne biçim göz öyle, eski kurt gözü? Köylüler ağır ağır arkasından geliyordu. Sonra kalabalık konuşmaya başlayınca, sabahın ıssızlığında ovada birden bir gürültü patladı. Meryemce'nin tek başına boş köyde uyuyup kalması. Ummahan ile Hasan her kapıyı açtılar. Her eve girip çıktılar, bir kapı açılmıyordu, o da Köstoğlu'nun kapısı. Hasan uğraştı uğraştı da kapı bana mısın demedi. Sonunda Köstoğlu'nun evine girmekten vazgeçtiler. Ama Hasan'ın yüreğinde onulmaz bir merak vardı. Ne vardı şu evin içinde? Ne vardı da Köstoğlu bu kadar muhkem kapatmış bu kapıyı? Evlerdeki kırlangıç yuvalarını dolaştılar. Taşbaş'ın evinin içine tam 16 tane kırlangıç yuva yapmıştı. Ummahan, herkesin evinde bir tek yuva, Taşbaş Efendimizin evinde 16 tane yuva. Kırlangıçlar da onun ermiş olduğunu biliyorlar. Hasan Ummahan'ın her dediğine karşı çıkardı. Buna da karşı çıkacaktı ama işin içinde Taşbaş oğlu vardı. Ermiş olsa da olmasa da Taşbaş amcasını çok severdi. Şimdi de onu çok özlemişti. Hasan, keşke ermiş olmayaydı Taşbaş oğlu. Ermiş olmayaydı da köyden gitmeyeydi. Öyle bir özledim ki Taşbaş emmimi, burnuma tutuyor. Ne vardı sanki ermiş olmaya? Ne oldu yani ermiş olunca? Hiç, işte yüzünü bile görmüyoruz. Diyorlar ki kırklara karışmış, kırklar mağarasına çekilmiş gitmiş. Ummahan, o kırklar var ya, hepsi de yeşil yorba giyiyorlarmış, parıl parıl. Elleri, yüzleri, saçları, ayakları da somyeşil olurmuş kırkların. Hasan, sus diye bağırdı. Sen karışma onların yeşiline. Taşbaş oğlu emmimi bir canım çekti ki, şimdi o varıp da kırklara karışmasaydı, yeşil don giymeseydi, bizi bu köyde tek başımıza koymazdı. O da bizimle köyde kalırdı. Tekeş Dağı'nın başında her gece, her gece 7 top ışık yanıyormuş ki, şu kavak var ya, onun boyunun 3 misli. Hem de som yeşil, yeşil ışık. Ya, nenem söyledi dedi Ummahan övünerek. Hasan, yalancı diye onu iteledi. Yalancı, yalancı, pis yalancı. Nenem yeminli değil mi? O hiç kimseyle, bu köyün karıncasıyla bile konuşur mu? O yeminini bozar mı ki seninle konuşsun? Ummahan gene aynı övüngen tavırla, nenen benimle her gece konuşur dedi. Yatakta fısır fısır her şeyi kulağıma söyler. Nenem dedi ki, ben dedi, köyün içinde kimseyle konuşmamaya yemin ettim dedi. Yatakta torunumla konuşurum hem de sabah kadar. Ya sen ne sanıyorsun? Geçen de nenem babamla da konuşmadı mı? Teh, nenem karıncayla konuşmazmış. Hasan öfkelendi. Git başımdan mendebur kız dedi. Allah'ın bin belası. Nenen de sen de başımıza bela oldunuz zaten. Ummahan boynunu büktü. Doğru diye ağlamsı söylendi. Doğru, başınıza bela olduk. Bizim yüzümüzden Çukurova'ya gidemiyorsunuz. Aç kalacaksınız bütün kış. Bir de Adil gelecek, her şeyimizi alacakmış. Bütün kış yemsiz yiyeceksiz, bir de çırılçıplak. Bizim yüzümüzden öleceksiniz. Ölsek de biz de kurtulsak, siz de elimizden kurtulsanız. Nenemle ben ölmek istiyoruz ama ölüm zor. Biz ölsek, siz de Çukurova'ya gidersiniz. Ummuhan'ın böyle konuşması Hasan'ın zoruna gitti. Ona dokundu. Dokunsan ağlayacaktı. Biz bu köyde tek başımıza nenem yüzünden kalmadık. Babam Taşbaşoğlu kardeşini bekliyor. Taşbaş emmim köylü varken köye gelemezdi. Ermişler köylülere gözükmezler. Babam Taşbaş efendimizi bekliyor. Söyle neneme hiç canını sıkmasın olur mu? Ummahan sevindi. Olur dedi. Hemen gider neneme söylerim. O da hiç üzülmez. O da Taşbaş efendimizi çok sever. Hasan sana bir şey diyeyim mi? Hasan de dedi hemen. Haydi. Ummahan sen günaha giriyorsun. Hasan dikeldi. Ne günahı? Ummahan Hasan'a doğru eğildi. Büyük bir sır verircesine. Hasan'ım, kardeşim, hiç ermişlere emmi denir mi? Ermişlere efendimiz denir. Taşbaş efendimiz. Senin eskiden emmindi, şimdi efendimiz. Hasan, çok doğru söylüyorsun Ummahan dedi. Amma ve lakin bir kere ağzım alışmış. Bir kere efendimiz demeye ağzım alışamadı. Taşbaş emmime efendimiz demek gerek. Sonra Taşbaş'ın evine gidip duvarın dibine oturdular. Ummahan, avradı beklemedi Taşbaş efendimizi. Beklemedi de Çukurova'ya gitti. Taşbaş efendimiz şimdi gelirse onu aramaz mı? Hasan, eksik eteklerde iman olmaz, din olmaz diyecekti. Ummahan'ı kızdırmamak için vazgeçti. Taşbaş efendimiz bizi sever. Her bir şeyi yapar bizim için. Kırklara karışanlar kıyamete kadar ölmezlermiş. Hasan'ın sırtından soğuk bir ürperti geçti. Ben de kırklara karışsam diye düşündü. Kırklara karışmak için çok oruç tutmak, çok namaz kılmak gerek. Fakir fıkaraya çok iyilik yapmak gerek. Ben büyüyünce çok oruç, çok namaz, çok iyilik. Taşbaş efendimiz ermiş olmadan çok namaz kılar mıydı? Ummahan, sus, günaha girme. Nenem diyor ki, ermişlerin işine karışmak olmaz. Taşbaş'ın evinin duldasında akşama kadar hayaller kurdular. Taşbaş kaç kere köye geldi. Karanlıklar gündüz gibi oldu. Sofralar yağlı yemeklerle donandı. Bir oda dolusu ayakkabı, bir oda dolusu da giyit, bir oda dolusu kiraz çubuğu, bir oda dolusu da kibrit. Ummahan, kiraz çubuğunu ne yapacaksın diye ona karşı koydu. Kiraz çubuğunu verip kibrit almayacak mısın? İşte bir ev dolusu kibrit var. Hasan, olsun dedi. Ben kiraz çubuklarını çok severim. Kiraz çubuklarını verirken canım gidiyordu. Ama neylersin ki kibritleri daha çok istiyordum. Şimdi Taşbaş efendimiz bana bir ev dolusu kiraz çubuğu vermişken alırım. Ummahan, o başka dedi. O başka, al. Kiraz çubukları güzeldir. Bir de Taşbaş oğlu köye gelirken arkasında 1000, 2000, 100 bin tane yağmurcuk kuşuyla geliyordu. Gökyüzü şakır şakır, ustura mavisi, keskin, yanar döner yağmurcuk kuşuyla doluyordu. Öyle 1-2 tane değil, bir bulut gibi, gökyüzü döşeli. Taşbaş efendimizin arkasında. Bulut gibi göğe ağmış, arkasınca sağ alıp durur. Taşbaş efendimiz gelince böyle gelmeli. Ummahan, sus, gelsin de nasıl gelirse gelsin. Hasan, "Nasıl gelirse gelsin," dedi. Vardı, eğildi, taşbaşın evinin eşiğini öptü. "Sen de öpsene Ummuhan," dedi. Ummuhan da vardı, kapının eşiğini eğildi, öptü. "Bir göresim geldi ki taşbaş emmimi, bir göresim, burnuma tütüyor. Keşke ermiş olmayaydı da, gidip de kırklara karışmayaydı. O babamdan da iyiydi." Ummuhan, "Sus," dedi. "Gene günaha giriyorsun, efendimize emmi diyorsun. Ne varmış yani efendimiz olunca? O benim emmim değil mi? Bıraksın ermişliği gelsin. O benim emmim, emmim işte. Haydi benim ağzımı eğsin, çont etsin beni, gözümü kör etsin. Ben ona emmi diyorum işte ve de taşbaş diyorum. Haydi ne duruyor?"